Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobri otro, cin dobre, yore gel, tuamenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah el hayır, boreda, habari, dilam şvidobisa, doginan, nihao, buenos dias, aloha. Ne diyorsanız günaydın. Hadi aşağıdan 3 noktaya bir dokunun, yayını paylaş düşünün. Tıklayın, diğer dostlar da gelsin. Ben de Twitter'dan yapayım aynı şeyi. Hatta şu anda yaptım bile. Diğer dostları da çağıralım. Hayatımızda farkında mısınız? Aslında 1-2 gündür, geçen aydan beri, bugün yayının sonunda da konuşacağız arkadaki kitaptan da hareketle, önümüzdeki haftadan, belki bir sonraki haftadan itibaren, hatta en temiz o olabilir aslında, Temmuz ayı başından itibaren bir şeye başlayacağız. Kafamda uzun süredir olan bir şey ama artık böyle ben de yeni olgunlaştırdım, yeni bitti. Uzun süredir hayata dışarıdan baktığımız zaman sanki böyle bir at yarışı izliyor gibiyiz. Neden at yarışı? At yarışıyla benzeştirerek söylüyorum bunu. Şu, biz yarışın sonuna yaklaşırken hangi atın öne geçtiğini izler gibi ekonominin, siyasetin, adaletin, ihtiyaçlarımızın tamamının aslında hangisinin öncelikli olduğunu takip etmeye başladık. Ve çok sağlıksız bir durum olarak bana kalırsa bir tanesi kesin olarak önde olduğunda insanlar dertleri azalmış gibi hissediyorlar. Yani sadece işsizliğin konuşulduğu günlerde mesela diğer dertler yokmuş gibi geliyor herkese. Oysa bu çok sağlıksız bir durum. Bugün yayının başlığı sevgili Ruşen'den ilham alınarak yapılmıştır. Ruşen Çakır'dan. Ruşen atları sever. Hayvanları sever zaten genelde biliyorsunuz ama özel ilgisidir aynı zamanda atlar. O yüzden sabah ona da mesaj attım zaten. Böyle böyle fikir babası sensin yayının başlığının diye. Hepinize selamı sevgileri var, üstümde kalmasın. Bu at yarışı, izlediğimiz at yarışı o kadar tuhaf bir durum ki. Aslında koşucularına, binicilerine bizler bahis oynamışken kendi hayatlarımızın içinde neyin öne çıkacağını, neyin geri kalacağını tespit edip bir de bunu sahiplenmeye çalışıyoruz üstelik. Bakın, Türkiye acayip bir durum yaşıyor. Çok acayip bir durum yaşıyor. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Mesela dün Anayasa Mahkemesi HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili hak ihlali kararı verdi. Eminim sabah bunu gece görmeyenler sabah hemen açıp bakmaya çalıştınız. Dediniz ki ya nedir o zaman, Selahattin Demirtaş bir dakika tahliye olacak olabilir değil mi? Hayır, öyle değil. Niye biliyor musunuz? Bu kararın verilmesinin bir tane gerekçesi var. Tek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce verdiği ihlal kararı kesinleşmek üzere. Hatırlıyor musunuz? Bakın, o kadar geçmişte kaldı ki insanlar unuttu gitti ya. Selahattin Demirtaş ne zaman tutuklandı, hatırlayan var mı içinizde? Şimdi diyorsunuz ki 2 yıl falan oldu, 3 yıl mı? 4 yıl oldu, 4. Kasım'da 4 yıl olacak. Ama işin başladığı yere eğer bakacak olursanız 4 yıl çoktan döndü. Çünkü her şey Haziran 2016'da. Düşünün, Haziran 2016, o yılın Temmuz'unu çok iyi hatırlıyoruz hepimiz mesela değil mi? 15 Temmuz darbe girişiminden hareketle. Haziran 2016'da mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması kabul edildi. Ve o gün CHP Genel Başkanı'nın ağzından duyduğumuz sözle dedi ki biz stratejik bir hamle yaptık, stratejik bir karar. Öyle stratejik bir karardı ki yanlışlığı istediği kadar savunsun, kim neresinden savunursa savunsun, yanlışlık gelip patladı. Çünkü CHP'li milletvekillerinin başına da patladı aynı kabak. Enis abinin, Enis Berberoğlu'nun, Eren Erdem'in, onların da tutuklanmalarıyla sonuçlandı, devam etti bu süreç. Ama bütün bunların içinde 2018 yılına gelindiğinde, yani bundan kabaca 1,5 yıl önce, çok kabaca, sadece hafızanızı tazeleyeyim diye söylüyorum. Çünkü insanlar unutuyorlar. Bundan 1,5 sene önce aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği 2018'in sonundaki kararla zaten Selahattin Demirtaş'la ilgili tahliye ihtimali doğdu. Ama ne yapıldı? Hemen başka bir suçla ilişkilendirildi. Ve aslında İstinaf Mahkemesi içinde bekleyen bir dosya apar topar getirildi. Bu Kobani olayları, Ekim olaylarıyla ilgili olarak işte halkı kışkırtmak, tahrik etmek, ottur çöptür bilmem ne denilerek palas bandıras karar alındı. Ve denildi ki tamam, sizinki doğru yani, ondan yana tahliye olabilir ilk atılı suçtan dolayı. Ama burada şey var, yani devam eden davası var. Tutukluluğunun devamına HDP'li 3 milletvekili geçmedi AKP'ye. 3 belediye meclis üyesi geçti. Biri yazmıştı, onun için söylüyorum. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Ve süreç öyle bir devam etti ki şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararını bu sabah oturup okuyan herkes şunu düşünecek. Ya bir dakika ya. Şimdi milletvekilliği dokunulmazlığı bir noktada o devam etti. Sonra tutuklandı. Tutukluluğunun sona ermesi istendiği zaman denildi ki başka bir suçtan dolayı aslında tutuklu kalması gerekiyor. Devam ediyor. Oysa biz geçen sene mahsuplaşma hikayesini duyduk. Zaten tutuklulukta geçen süresinin burada ikinci suçla ilişkilendirilerek ortaya çıkartılan devam eden dava dosyasının içinden düşülerek zaten çıkışının engellenemeyeceği konuşuldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin dünkü kararı, mesela gece yazılan ilk mesajlara bakıyorum. Önünü, arkasını, sağını, solunu bilmeyen, hani bunun üzerinde çok düşünmeyen, sadece Twitter'a iki cümle yazayım diye ortaya atlayan insanların tamamı diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne helal olsun ya, işte bu ya, delireceğiz mutluluktan. Öyle bir şey yok ki kararın içinde. Ayrıca tam tersine kararın içinde mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 2,5 senedir ısrarla vurgulanan, sadece bir siyasi partinin genel başkanı olduğu, o siyasi partinin genel başkanı olmak sıfatıyla iktidarın hoşuna gitmediği için kendisine resmen siyasi esir muamelesi yaptığı iddiaları sadece iddiadan ibaret, bunların düşünülmesine bile gerek yok denilerek üstü kapatılıyor. Siz böyle saçma bir adalet gördünüz mü? Bir kez daha söylüyorum size. Dün alınan kararın tek gerekçesi var. AYİM'in kararı kesinleşecek zaten. Yani bundan tam 1,5 sene önce yaptığını bir kez daha yapıyor Anayasa Mahkemesi. Evet, biz Hak İhlal tam diyor. 50 bin lira da tazminat. Tamam, 50 bin lira da tazminat onun üstüne. Eyvallah, ama çıkartamayız çünkü devam eden davası var. Oysa aynı suçtan iki kez yargılanıp iki kez tahliye edilmesi gerekirken içeride tutuluyor. Biz Selahattin Demirtaş'ı bir örnek olay olarak konuşuyoruz. Bir örnek olay. Yoksa Osman Kavala'nın yaşadığı, gazeteci arkadaşlarımın, Barışlar'ın yaşadığı, Murat Ağrel'in yaşadığı şey bundan farklı değil ki. Aynı şey yaşanıyor. Yani bunun içinde hukukla, adaletle ilişkilendirilemeyecek her nokta sanki bir hukuk normuymuş gibi dayatılıyor bize. Öyle bir hale geliyor ki ülkede kolluk kuvvetlerinin başında olan insan, onları emir ve talimatla sevk eden insan çıkıp bir gazeteciyi namussuzlukla suçluyor. Namussuzlukla suçlanan gazeteci gözyaşları içinde cevap veriyor ona. Saygı abinin dün Saygı Öztürk'ün yaptığı haberin içinde, ki sosyal medyada Twitter'da bir başlık oluşturmuş, saygısız Öztürk diye yazmışlar AKP'nin trolleri, ak troller, yeşil topunu kaybetmiş toplar. Onlar öyle yazmışlar. Ama şunu unutmayın, bir yandan da şunu söylemek lazım. Bunun karşısında ağlamak değildir dik durmak. Saygı abinin haberinde dün sabah da konuştuk burada. Savunulacak, eleştirilecek şeyler her haberin içinde olur zaten. Savunulacak şeyler de eleştirilecek şeyler de, ama karşılığı ağlamak değil. Eğer böyle olursa ne yapacağız biz? Kapatıp gidelim dükkanları ya. Kapatalım, gerçekten kapatıp gidelim dükkanları. Bir gazeteciye bu yapılmaz. Saygı abi, o zaman gazeteciye bu yapılmaz ama bizim meslektaşlarımız Barışlar içeride, Murat Ağrel içeride, Leyla'nın içeride, herkes, Osman Kavala içeride, bin gündür. Niye? Ne yapalım, ağlayalım mı ülkece? Anlıyorum, sıkıldın, bunaldın ama hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Bunun karşısında dik durmak zorundayız. Adaletsizliği bağırarak söylemek zorundayız, kimden geldiğine bakmadan. Selahattin Demirtaş'ı savunmak sizi HDP'li mi yapar? Bazılarının söylediği gibi PKK'lı mı yapar? Hayır, insan olmaya biraz yaklaştırır. Onunla birlikte Osman Kavala'nın da hakkını arıyorsanız, gazetecilerin de hakkını arıyorsanız, insan olmaya bir parça yaklaştınız demektir. Şimdi diyeceksiniz ki, bir şey demiyorum, ağlamak reflekstir, tamam. Ama arkadaşlar bakın, bu iş sürekli bununla gündeme gelecek şimdi. Göreceksiniz, aktroller bunu kullanacaklar ya. Ya bu yayınları yaparken kaç kere şuraya öküz oturduğunu biliyor musunuz siz? Yapamayız kardeşim, yapamayız. Yapmayacağız. Yapamayız bunu. Evet, bunalıyoruz. Evet, hepimiz delirmek üzereyiz ama sağlıklı çıkmak zorundayız bu süreçten. Çünkü bunları tırmandıran insanlar deminki Anayasa Mahkemesi kararında anlattığım gibi tam da bunu yapmaya çalışıyorlar zaten. Ya size anlattığım şu sürecin hukukla uzak yakın bir alakası var mı? Hangi partiye oy verdiğinizden bağımsız soruyorum bunu. Bunun adaletle hukukla bir alakası yok ki ya. Hukuksuzluk kardeşim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararın altında kalmamak için sen diyorsun ki evet, hak ihlali var. Burada gerçekten tutuklulukta normalde tedbiri aşan bir uzunluk söz konusu ama bunun siyasi bir kişilik olarak iktidar tarafından planlanan, bunları tartışmaya bile gerek yok. Kapat onu. 50 bin lira da para verelim. Burada sorun olan para değil ki. Bu insanın 2016 Kasım'ından beri ve mahkemeye çıkartılana kadar, yani neredeyse 2 yıllık bir süreç içinde duruşmalar yapılıncaya kadar neden bu süreci yaşadığı, sorun bu. Biz bunu konuşamayacaksak neyi konuşacağız? Barolar bugün yürüyüş başlatıyorlar. Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya yürüyüş başlatacaklar. Her yerden. Ya hayatınızda böyle saçma bir şey duydunuz mu? Adaleti aramak üzere halkın temsilcileri olan insanlar adaletsizlik var diye yürüyüşe başlıyorlar ya. Aklınız alır mı böyle bir şey? Oysa biz daha 2 gün önce Adalet Bakanı'nın sözlerini okuduk burada. Sözlerini dinledik. Nerede bunun içinde adalet? Ama getirilip şuraya bırakılıyor mevzu. Adalet var. Var da bizim belirlediğimiz bölüme bağlı. Olmaz ki böyle adalet. Evrensel normları nerede? Biz neden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımayı bir bağıt olarak, sözleşme olarak ortaya koyduk o zaman? Biz niye o zaman uluslararası camianın içinde bir yer edinemeyeceksek? Çok da sevindirici bir gelişme olarak Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun başkanlığını yürütmesini uluslararası bir başarı olarak duyuracağız. O uluslararası bir başarıysa Anayasa Mahkemesi'nin sadece ahim kararlarından yırtmak üzere aldığı bu karar uluslararası bir başarısızlık değil mi o zaman? Bu kadar mı düştük biz ya? Artık uluslararası başarıları bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde belirleyecek durumda mıyız? Bütün dünya milletleri duyuyor bunu. Yanlış anlamayın, şunu anlatmıyorum. Orada ağlamak tavrı çok insani bir tavır. Hiç kimse bunu eleştiremez. Hiç kimse kimsenin duygularının önüne geçemez. Bu değil söylediğim. Sadece burada hep birlikte daha dik durmalıyız. Bakın dün Faruk Bildirici bununla ilgili yazıyı yazdı ve sonrasında İçişleri Bakanı'nın kendisini aradığını da yazdı. İkna edemedim dedi gerçi. Ama İçişleri Bakanı'yla konuştum dedi. Ya eğer ilk tavırda yelkenler suya inip gidilseydi karşısında İçişleri Bakanı arar mıydı Faruk Bildirici'yi? Niye bundan korkuyorsunuz? Anlamıyorum ben. Burada ortaya konulması gereken tavır ne yaşadığımızın bilincinde olduğumuzu anlatan bir tavırdır. Bunun için söylüyorum sadece. Kimse kimsenin duygularını eleştiremez. Saygı Öztürk'ün arkasında bıraktığı 35 senelik gazetecilik kariyerini oturup kimse eleştirecek falan değil. Ama burada dik durmak çok önemli. Ağlanacak bir durum yok ortada. Eğer ağlayacaksa birileri, ülkenin adaletini bu duruma düşürenler ağlamalı. Onların ağlayacakları süreç başlamalı. Dün hani dedik ya, atlar koşuyor, bahtlar zaten yatmış durumda ama bir yandan ekonomi önde gidiyor diye. Ya dün hepiniz duydunuz, hepiniz. Dediniz ki bir dakika ya, bu ne demek acaba? Türkiye Varlık Şirketi, Varlık Fonu, öyle deyince bozuluyorlar. Türkiye Varlık Şirketi, Türksel'in %26.2'lik hissesini satın aldığını duyurdu. Bunun %15'lik bölümü, o %26.2'nin içindeki %15'lik bölümü de altın hisse denilen hisse. Ne demek o? Yönetim kuruluna insan atıyorsun. Yani senin, hani Orwell diyor ya, bazı hayvan, bütün hayvanlar eşittir, bazı hayvanlar daha eşittir diye. İşte o eşitlikte bir adım öne çıkmanı getiriyor. İnsanlar şunu düşünmeye başladılar. Bir dakika ya, bir dakika kardeşim. Bir ülkenin varlık fonu, bu nerelerden oluştu hatırlıyor musunuz siz? Savunma sanayi fonu, ot, bok, bulamadığımız, şu anda paranın kaynağını bilmediğimiz, belki, bakın belki diyerek söylüyorum bunu. Hani insanların Ankara'da eylem yaptığı, AKP genel merkezi önünde uğruna sopa yediği 309 milyon liranın bile orada olma ihtimali var. Aksini söyleyebilecek var mı içinizde? Yok. dev bir fon, Türkiye Varlık Fonu. O Türkcell'in ortağı oldu. Soru şu, ya geçmişten beri Telia'nın ortaklığı, devletin ortaklığı, özel sektörün ortaklığı, Kara Mehmet'in, Çukurova grubunun ortaklığı, bütün bunlar yürüyor. Devlet niye giriyor burada devreye? Batık şirketlerin kaç tanesini kurtaracak devlet? Ya da soruyu şöyle sorayım size. Siz kendi paranızla size yatırım yapılmasını, mesela böyle bir küresel salgın pandemi döneminde elinize, dünyada benzer örnekleri yapıldı ya, elinize nakit para verilmesini mi tercih edersiniz? Yoksa kullanmış olabileceğiniz, ya hali hazırda kullanıyor olabileceğiniz GSM şirketinin kurtarılmasını mı? Valla 5 şıkkını seçecekleri, 5 şıkkını oy verecekleri ben tahmin edemiyorum. Ama olabilir. Tercih. Arkadaşlar, %26.2'lik hissenin fiyatından tutun. Çünkü şöyle bir fiyatlama da var bunun içinde. Deniyor ki, Telia'nın elinde bulunan, ortaklıkta yabancı ortağın elinde bulunan %24'lük hisse tamamen devredildi. Yani artık yok öyle bir ortak. Çukurova grubu hisselerini devretti. Öyle bir ortak yok. Yani son sahibi olduk ülkece. Sorum şu, sebep. Dedik ya, at koşarken önde ekonomi görünüyor şu anda diye. Türkiye'nin bu yıla başlarken ödemek zorunda olduğu toplam bir borç var. Ne demek borç? Yani daha önceden alınmış, taahhütleri yapılmış, özellikle dış borç stoğumuz bizim için hayatta atacağımız adımların belirleyicisi. Bizim şu dakika itibariyle 2020'ye 1 Ocağı, hani Çin bildirdi ya Dünya Sağlık Örgütü'ne bizde Covid var diye. Bizim aynı saatlerde, aynı dakikalarda 2020'ye giriş saatlerinde, hani milletin eller havaya yaptığı saatlerde 437 milyar dolar nakit dış borcumuz var toplam. Ama bu borcun çok önemli bir özelliği var. 2020'ye girerken böyle dedik ya, 2020 biterken de bizim bunun %39'unu, 39.6'sını, yani kabaca söyleyeyim size, 170 milyar dolarlık bölümünü ödeme zorunluluğumuz var. Yani bu 437 milyarın 170 milyar dolarını biz bu sene ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz? Mart'ın 20'sinden beri resmen bütün Türkiye'nin durduğu bir süreç var. Hani diyorsunuz ya, ya biz ne çabuk normalleştik. Bak, bunun için normalleştin işte. Normalleşmek zorundasın. Çünkü ülkede para yok. Ha, para demişken, demin konuştuğumuzda mesela insanların adalet duygusunun öne çıktığını, adalet ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini konuştuk ya, ekonomik ihtiyaçlar. Hem IMF'in yaptığı çalışmalar, hem Dünya Bankası'nın yaptığı çalışmalar, hem de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının çalışmaları dünyada aslında iki yöntemle devletlerin bu süreci yönettiğini gösteriyor bize. Bir tanesi bizim gibi devletler. Saldım çayıra Mevlam kayıra diyor. Yani sana para falan yok. En yoksul kesime 1.000 lira dağıtırım. Kim onlar? En yoksulun belirleyicisi ne? Bütün bunlar başka. Ama onun dışında kamuda yatırım yok. Para harcamak yok. Sektörler durmuş durumda. Ve adalet de bir yandan yanlayıp gidiyor. Onun dışında da uluslararası camiada başka ülkelerin de uyguladığı, mesela şirket hisselerinin satın alınması gibi bir durum var. Devlet hisse senetleri topluyor. Eyvallah. Bu yapılabilir ama bunlar batık şirket kurtarma operasyonuna dönerse halka dağıtılacak paranın çarçur edilmesi anlamına gelir. Yani şu anda devletler şunu uyguladılar. Bazıları, işte Kanada'yı gördünüz, Amerika'yı gördünüz, Almanları gördünüz. Onlar doğrudan para verdiler insanlara. Neden? Çünkü bu parayı verdiğin zaman, ya da ikinci bir başlık olarak kamuda yatırımları teşvik ettiğin zaman, yani kamunun harcamaları arttığı zaman ekonomi canlanmaya başlıyor. Sen bir insana 2500 lira para verdiğin zaman o 2500 lira zaten piyasaya dönecek. Ne yapacak insanlar? Aldığı 2500 lirayı yemekten içmekten kesip yastığın içine mi atacak? Bunu yapamazsın ki. Yani sokak çalışmaya başlayacak. Oysa sen para vermiyorsun. Üstelik para vermediğin gibi vermen, dağıtman gereken parayı batık şirket finansmanında kullanıyorsun. Aldın. Pandemi koşulları geçti. Diyelim ki yarın sabah kalktık. Pandemi koşulları bitti. Hop, bitmiş. Bir kalktık cam gibi bütün ülke. Derdüstü, muradüstüyüz. Hastalık kalmamış, hiçbir şey olmamış. Dünyanın en büyük GSM şirketlerinden bir tanesi devletin elinde. Nasıl işletecek onu? Soruyorum, nasıl işletecek? Yeni yatırımlar yapacak. Yapmak zorunda. Çünkü teknoloji bağlantılı şirketlerin en büyük handikapı budur aynı zamanda. Yatırımlarınızı yenilemezseniz batmak dahil her türlü olasılık gündeme gelir. Hayır canım, olur mu öyle şeyler, öyle şey diyenler için Nokia örneğini hatırlatırım. Yani bundan çok değil, 15 sene öncesine kadar dünyayı GSM konusunda parmağında oynatan firma nerelerden nerelere geldi hatırlayın. 2. Yatırım yapacaksınız ya, yatırımla birlikte sizin aynı zamanda bunun satışı ve pazarlamasıyla da uğraşmanız lazım. Nasıl yapacaksınız bunu? Kamuya adam mı alacaksınız? Paranız yok ki. Demin konuştuk ya, siz 170 milyar dolarlık bir ödeme yapmak zorundasınız. İlk 6 ay bitti. Son 6 ayda. Kalan parayı ödeyeceğiz biz. Nasıl? Bilmiyorum ki nasıl. Ha işte o zaman önünüze yeni bir seçenek geliyor. Diyorsunuz ki insanlara, biz piyasayı canlandıracağız, onunla kalmayacağız. Biz aynı zamanda adaleti de ayağa kaldıracağız. Nasıl? Bak Anayasa Mahkemesi kararına. Sen demiyor muydun hep Selahattin Demirtaş konusunda Anayasa Mahkemesi çok yavaş davranıyor, artık karar verse diye. Ha, verdi. Verdi de kimin ne işine yaradı bu karar? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda bugün kuşkusuz bu sabah avukatları hemen başvuru yapacaklar. Diyecekler ki tahliyesi gerekir Selahattin Demirtaş'ın. Ki gerekir değil, tahliyesi şarttır aynı zamanda. Olacak mı? Hadi açalım buradan. Ben YouTube'u da açayım, oradaki yorumlara da bakayım. Buyurun. Olacak mı? Siz de biliyorsunuz olmayacağını. Çünkü burada verilen karar sadece ahim kararının kesinleşmesinden önce bir ön alma kararı. Bu kadar. Onun dışında hiçbir şey olmayacağını hepimiz görüyoruz. Hiçbir şey olmayacağını üstelik. Ama daha önemlisi şu. Bunlar olmayacak da atlar koşmaya devam edecek mi? Edecek. Edecek. Yani iyi bir at yarışı anlatıcısından dinler gibi Veli Efendi'de ya da Adana'da o pistin içinde o heyecanı yaşar gibi biz önde koşan atı da duyacağız. Onun hemen sağrısında, bir yarış tabiriyle hemen sağrısında gelen ikinci pozisyondaki atı da duyacağız. Dış kulvardan full el adımlarla gelen siyaseti dinleyeceğiz mesela. Uluslararası politikayı dinleyeceğiz. Uluslararası operasyonları dinleyeceğiz. Bunları göreceğiz. Ama hayatımızın içindeki şu başlıklar var ya, bunlar birbiriyle uyumsuz ve bunların karşılığı, bunlara karşı dik durmak. Sadece vazgeçmeden, bıkmadan bütün bu haksızlıkları tek tek söylemek. Hepimiz söylemeliyiz. Hayır Meral Hanım, olur mu? Üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz YouTube izleyicisine, aşk olsun diyor. Hayır. Eş zamanlı olarak onları da takip ediyorum. Buradan Periskop'u da takip ediyorum. Bizim hayatımızda öne çıkartıp konuşmak zorunda olduğumuz şeyler belki her sabah yarım saatlik bir gündem çarpışması içinde konuşacağımız basit şeyler olabilir. Ama hayatlarımız o kadar derinden etkiliyor ki. Ekonomi gibi bir başlığı konuşmak, doğru mecradan hareket etmezseniz birilerinin başarı olarak sokuşturabileceği, birilerinin mutlaka ama mutlaka şişirip hayatlarımıza acayip güzel bir şekilde yerleştirebileceği duruma geliyor. Dün Şule Çet davası ile ilgili konuştuk mesela. Hatırladınız mı? Şule Çet davası. Ve dedik ki helal olsun ya. 2 yılın sonunda bu karar çıkartılabildi ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki kamuoyu baskısıyla çıktı bu karar. Kamuoyunun bu işin peşini bırakmamasıyla. Sabah bir hatırlatma daha gelmiş. Burhan Bey hatırlatmış sağ olsun maille. Nadira Kadirova ismini hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Hani bir AKP milletvekilinin evinde ölü bulunan Özbek kadın. Ona ne oldu? Ne oldu mesela davası şu anda nerede? Kamuoyunun ilgisi üzerinden kalktığı anda her şey şişiyor Türkiye'de. Oysa deminden beri konuştuğumuz şu şeyler. Hiçbirinde asli unsur biz değiliz. Yani adaleti sağlamak zorunda olan biz değiliz. Ekonominin iyi gitme gerekçesi ya da gitmeme gerekçesi biz değiliz. Biz değiliz kardeşim. Bizle bir alakası yok. Ama hepsinin kahrını çekmek bize düşüyor. Çünkü bizi yöneten insanlar oralarda mış gibi yaparak aslında saçma sapan bir at yarışı seyrettiriyorlar bize. Orada koşan atların tamamı kurulmuş. Tamamı yarışı istediği kişinin, istediği atın birinci gelmesini sağlayacak şekilde organize etmiş zaten. Zaman zaman atlardan bir tanesi öbürünün önüne geçiyor. Ve biz de bakıp diyoruz ki ya bugün sorunumuz sadece ekonomik çok şükür. Dün sadece Osman Kavala konuştuk. Önceki gün çok mutluyduk. Şule Çet davası sonuçlandı. Bütün bunların bize gösterdiği tek şey var kardeşim. Hiç eğmeye bükmeye gerek yok. Türkiye'de çok ciddi bir yönetim zaafı var. Yani günlük, anlık, dakikalık hatta o kadar saçma sapan şeyler konuşuluyor, o kadar saçma sapan kötü bir yönetim sergileniyor ki ve bunu insanlara sokuşturacak o kadar dandik bir medya var ki başarı gibi şişirip takacak. Konuşulanların hepsi yarım saatlik bir gündeme sığıyor. Çünkü ertesi günün yarım saatinde mutlaka ama mutlaka yeni bir şey gelecek. Dedik ya iyi at yarışı spikeri diye. Onun söylediği gibi ekonomi önde, hemen sağrısında adaleti görüyorum, dış kulvardan full el adımlarla siyaset yetişiyor falan diye anlatacak. Biz de konuşacağız. Konuşmak zorundayız çünkü. Arkada gördüğünüz kitap aslında çok uzun bir süredir. Hani bu tuhaflığı nasıl anlatmak lazım bilmiyorum. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonnası. Bu çizgi olan bölümü. Ben özellikle bunu buraya koydum ki Gökçe Erverdin'in, ki çok genç bir çizer, bir ressam aynı zamanda, 35 yaşında bir insan, onun çizgiyle anlattığı versiyonu. Niye burada duruyor? Sorun şu, yaklaşık 1,5 aydır, yani epeydir aslında kafamda diyebilirim, bu pandemi süreciyle birlikte evlere kapandıktan sonra şöyle bir fikir oluştu bende. Ya biz bu dönemde mesela yeni kitapların çıkmasını, yeni kitaplara ulaşamamayı, yeni kitaplar alıp satamamayı bir dert edindik. Ama kütüphanelerin çoğunda olan ve klasik olarak nitelendirilebilecek kitaplar ne kadar okundu Türkiye'de? Ha bakmayın, Kürk Mantolu Madonna eğer yanlış bilmiyorsam son 6 aydır Türkiye'de edebiyat alanında en çok satan kitap. Bunun yazarı çok genç ölmüş, çok genç öldürülmüş bir insan. Yani hayatının tamamı, hepsi sadece 41 yıl sürmüş. 1948 yılında 3 aylık bir hapisliğin arkasından. Beni burada rahat bırakmayacaklar deyip yurt dışına çıkmaya çalışırken öldürülmüş bir insan. Arkasında bıraktığı kitap 9-10 tane ama çok önemli kitaplar. En önemlisi Kürk Mantolu Madonna mı? Değil bana kalırsa. Öykücülük anlamında çok daha önemli eserleri var. Mesela Kanı'yı ben daha önde tutarım her zaman için. Çok daha önemlidir bana kalırsa. Şairlik yönü çok daha fazla öne çıkartılmalıdır. Ama Kürk Mantolu Madonna bu bizim kafamızdaki klasik imgesinin yerine geldiği, yerine oturduğu bir ürün, örnek olsun diye orada durdu. Bu Gökçe Erverdin'in çizdiği, size de tavsiye edeceğim. Hani insanların üzerinde çok konuştuğu, çok konuştuğu, ama içeriğini ne kadar bildiğinden çok emin olmadığım bir kitap. Kürk Mantolu Madonna. Bu kitabın içindeki insanlar, karakterler, Maria Puder, Raif Efendi, bu insanlar neden mesela bu aşk Almanya'da yaşanıyor? Bütün bunların, bu soruların cevabını bulmak aslında 1907'de başlayıp 1948'de hunharca bir cinayetle sonuçlanmış. Sabahattin Ali'nin kısacık ömründe yazdıklarını, çizdiklerini, onun hayatını ve o dönemi anlatabilmek, anlayabilmek için de önemli. Biliyor musunuz? Bütün bunlar yaşanırken, yani 41 yıllık ömrüne bu kadar kitabı sıkıştırmışken Sabahattin Ali, aynı zamanda 21 yaşındayken, 21, bakın bu önemli, 1928 yılında Cumhuriyet Hükümeti tarafından Almanya'ya eğitime yollanıyor. Çünkü öğretmen okulu mezunu, deniyor ki Almanca olarak oku orada, gel ve bu çocuklara Almanca öğret. Sabahattin Ali 2 sene orada kalıyor Almanya. Bu kitap o yüzden Almanya'da geçiyor, Kürk Mantolu Madonna. Hani birileri anlatıyor ya böyle, herkes Kürk Mantolu Madonna. Kim o? Ya var ya işte şey, hani renkli gözlü kız. Renkli gözlü kız mı? O onu oynayan. Neden Maria Puder gibi bir karakter var? Biz bu klasik işine takılacağız. Eğer sizin için de uygunsa. Ben kafaya koydum bunu. Şöyle yapacağız. Muhtemelen Temmuz'un başını bulur hazırlığın tamamlanması, bitirilmesi. Sadece dünya klasiklerini değil, klasik deyip geçmeyin, bunu ayrıca anlatacağım zaten size. Hani bir kitabın klasik olduğuna kim karar verir? Bana kalırsa tarih. Ama tarihin ne kadar uzayacağını önceden belirleme şansımız yok. Mesela çok kaba bir örnektir ama beni çok etkileyen örneklerden bir tanesidir. Shakespeare'in eserlerinin bugün baktığınız zaman diyorsunuz yani oha Shakespeare, ulan daha ne olacak? 300 yıla yakın zaman geçmiş klasik olarak kabul edilebilmesi için 19. yüzyıla kadar. Hani bugün söylüyorsunuz ya, ya klasik yazılı metin, ulan en iyisi hangisidir? En bilineni Homeros'un destanları değil mi? İlyada, Odisea. Onlar milattan önce 8. yüzyılda yazılmış derken söylenmiş, milattan önce 5. yüzyıla kadar yazıya geçirilememiş. Yani arada 300 yıllık bir süreçte onda var. Peki bu size ne gösteriyor? Bugün klasik dediğimiz eserlerde kayıplar var aslında. 300 yıl boyunca kulaktan kulağa aktarılırken bir şeyler kaybolmuyor mu? Oluyor. O zaman klasiklere sahip çıkmak zorundayız. Burada hem artık bilinen gerçekten klasik kabul edilmiş kitapları, hem modern dönemin klasiklerini, hem de benim açımdan Türk edebiyatının, Türkiye'de yazılı edebiyatın mutlaka klasiklerini konuşacağız. Her hafta size bir kitap tanıtmaya çalışacağım ben, burada yaptığım gibi. Ama muhtemelen her hafta bir klasik kitabı öne çıkartacağız. Onlarla ilgili konuşacağız. Ve diyeceğiz ki, anlatacağız ki, anlatmaya çalışacağım ki size, bu kitapları okumak hayatınıza ne kadar? Yani Moby Dick'i okursanız ne geçer elinize? Ya da Dostoyevski'nin bir kitabını aldığınızda, Suç ve Ceza'yı okuduğunuzda hayatınızda ne değişir, ne geçer elinize? Ya da Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'nı okuduğunuzda mesela, Araba Sevdası ne verir size? Nedir o tartışmalar? Türkiye'de züppeliğin başlaması, batıya özenti, onlarla başlayan ilk çalışmalar, bunların hepsini konuşacağız. Haftada bir kitapla devam edeceğiz. Dün sevgili kardeşim Can'ı aradım, Can Öz'ü aradım ben. Dedim ki Can, kafamda böyle bir fikir var. Abi süper olur dedi. Peki dedim, Can Yayınları destek olur mu bu konuda bana? Olmaz mı dedi. Yani ne istiyorsan yap, biz beraber yürürüz. Çünkü son dönemde klasikler üzerine Yapı Kredi, Can Yayınları, İletişim Yayınları çok sağlam çalışmalar yaptı. Biz Can Yayınları ile yürüyeceğiz. Onlar kitapların tedarikini sağlayacaklar. Ama dediğim gibi her hafta bir klasik kitapla olacak artık burada. Ben size yeni çıkan kitapları tanıtacağım. Hiç merak etmeyin, onlar da olacak burada. Tabii tabii Felatun Bey. Yani işte bunu konuşmak önemli olan. Burada hem Felatun Bey'i konuşmak, hem Araba Sevdası'ndaki Bihruz Bey'i konuşmak. O ikisinin arasındaki özentiyi konuşmak. Batıya öykünmeyi konuşmak. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsini, ama hepsini. Ha, İş Bankası'nın da klasikleri var. Doğru, onu da unutmayalım. İş Bankası'nın da var. Ama şunu yapacağız. Yani bunları okumak hayatımıza ne katar? Onları konuşmaya başlayacağız. Tamam. Bu da onun başlangıç sinyali. Tavsiye eder miyim? Vallahi ederim. Çizgisi bana biraz değişik geldi ama ben çizgiyi yorumlayabilecek kadar iyi değilim o konuda. Yalnız şunu söylemem gerekiyor ki kitabın özeti çok başarılı. Çünkü böyle şeyler konuşulurken, hani bir klasik metinden bahsederken onu nasıl özetlediğiniz klasik metnin ırzına geçilmesiyle de sonuçlanılabilir. Öyle olmamış. Gökçe Erver'de hakikaten çok mantıklı bir düzlemde anlatmış. Çok iyi anlatmış hem de. O açıdan tavsiye ederim size. Bugünlük bu kadar. Bu haftalık bu kadar zaten. Şimdi ikinci yayına geçeceğiz. O yayına katılamayacaklar için söylüyorum bunu. Çok teşekkür ediyorum bu haftayı da benimle birlikte tamamladığınız için. Burada olduğunuz için. Korkmadan konuşmaya devam ettiğiniz için. Bizim aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için. Bu önemli. Niye? Çünkü biz yaklaşırsak, birbirimizi bırakmazsak, yeniden tanışıyormuşuz gibi dandik, saçma sapan tavırlara girmezsek eğer, onu da yapacağız. Banu Özcan keşke Can Yayınları okurlara da hediye etse. Bence eder zaten. Onu da yapabiliriz. Biz bunu yaparsak ayrılığın önüne geçeceğiz. Birbirimizden kopmayı engelleyeceğiz. Bunun için yapıyoruz. Evet, bizim hepimizin farklı siyasi görüşleri var. Ama burada değil. Onun yeri burası değil. Evet, bir siyaset konuşuyoruz ama kendi siyasi arzularımıza değil, ülkenin iyiliği için olan, olması gereken siyaset konuşuyoruz. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Her seferinde kaçırıyorum. Bir daha anlatsana diyenler için. Buyurun. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük bir katkı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Bakın abone ol düğmesi var. Gördünüz mü? Dokunun, görmekle kalmayın. Ya korkmayın. Para istemeyecek sizden. Sadece bir tek mail adresi. Ama bu kanala abone olarak şunu söylemiş olacaksınız. Ben bugünün saçma dandik medya düzenine mahkum falan değilim. Ben kendim tercih ederim. Farklılıklar içinde konuşmayı tercih ediyorum demiş olacaksınız. Benim için anlamı ve önemi çok büyük. Eğer yaparsanız mutlu olurum. Abone ol düğmesinin anlamı bu. Hemen yanında bir de zil var, gördünüz mü? Korkmayın, ona da dokunun. Cangır cangır çalmayacak. Sadece yayınlar başlamadan size haber verecek. Onun için o zil orada. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve bundan sonra da hep parasız olacak. O zaman bu katıl düğmesi nereden çıktı? Şuradan YouTube. Yayıncıları desteklemek için, üstelik bunu aylık küçük katkılarla yapabilmek için böyle bir düğme koydu oraya. Ne kadar küçük? 5 lira. Yani aylık 5 lira, aylık 60 liraya kadar çıkabilecek. Eğer tercih ederseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Tercih etmezseniz kullanmayın. Zaten öyle bir zorunluluk yok ki. Benim size ilk günden beri sözümdür o. Bu yayınlar hep parasız olacak. Her zaman. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama her sabah söylüyorum ya, en büyük desteğiniz ne değişti 5 senedir ne de bundan sonra değişebilir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz vallahi canınız sağ olsun, yarın sabah diyemiyorum, hafta sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize çok güzel, çok sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.